Ayrım 21.
Şafak atarken borusunu öttürdü, sesini yükseltti ve yeryüzü mallarını ilan ede ede Beysayda yollarındaki seferine başladı. Kefernaum'da Petrus ile Yakup tan ağrırken kalkmışlar ağ çekiyorlardı. Ağ güneşte pırıl pırıl fıkır fıkır oynayan balıklarla doluydu. Başka zaman olsa iki balıkçı ağın bu denli ağır oluşuna sevinirlerdi ama bugün akılları bambaşka yerlere gitmişti. Bir şey söylemiyorlardı. Susuyorlardı ama ikisinin içlerinde de bir kavga vardı. Nesiller boyunca onları bu göle bağlayan alın yazısıyla kavga ettikleri gibi hesaplayıp duran, gönüllerinin kanatlanmasını bırakmayan kendi zihinleriyle de kavga ediyorlardı. Ne biçim bir hayat bu diye bağırıyorlardı kendi kendilerine. Ağ atmak, balık tutmak, yemek, uyumak ve her gün ağırışında yeniden günlük rızık kaygısına kendini vermek. Bütün gün boyunca, yıl boyunca, ömürlerimiz boyunca. Daha ne kadar sürecek bu? Ne kadar? Böyle mi ölüp gideceğiz? Bu konuda şimdiye kadar hiç düşünmemişlerdi. Yürekleri hiç tedirgin olmamıştı. Yakınmadan, çağların yolundan gitmişlerdi. Anaları, babaları, ataları binlerce yıldır böyle yaşamışlardı. Bu gölün çevresinde balıkla güreşe güreşe. Günün birinde katılaşmış ellerini kavuşturup ölüyorlar derken çocuklar, torunlar şikayet etmeden aynı yola koyuluyorlardı. Petrus ile Yakup da şimdiye dek yürümüşlerdi bu yoldan. Yakınacakları bir taraf olmamıştı. Ama yakınlarda birdenbire dolaylarının daraldığını, boğulmakta olduklarını duymaya başlamışlardı. Şimdi gölün ötelerine doğru dalgın dalgın bakıyorlardı. Nereye? Neye doğru bakıyorlardı? Kendileri de bilmiyordu. Bütün bildikleri boğulur gibi olduklarıydı. Bu işkence yetmiyormuş gibi bir de her gün gelip geçenler yeni yeni haberler getiriyordu. Cesetler canlanıyor, immeliler kalkıp yürüyor, körler ışığı görmeye başlıyordu. Oradan geçip gidenler kimdir bu peygamber diye soruyorlardı iki balıkçıya. Kardeşleriniz onunla, siz de bilirsiniz herhalde, işittiğimize göre Nasıralı marangozun oğlu değil Davud'un oğluymuş, doğru mu? Ama Petrus ile Yakup omuz silkip yeniden ağlara eğiliyorlardı. İçlerini yatıştırmak için ağlamak istiyorlardı. Bazen gelip geçenler uzaklaştıktan sonra Petrus arkadaşına dönüp "Bu mucizelere inanıyor musun Yakup?" diye soruyordu. "Ağı çekmene bak sen, ağzını kapat." diye cevap veriyordu. Zebedi'nin ağzı kalabalık oğlu derken bir hamle yapıyor, yüklü ağı bir kol boyu daha yaklaştırıyordu. O günde şafakta bir arabacı geçti. Yeni haberler getirdi. Dediklerine göre yeni peygamber yaşlı, eli sıkı Ananias'ın evinde, Betsaide'de yemek yemiş. Yemek yemesi biter bitmez, köleler su getirip de ellerini yıkadıktan sonra Ananias'a yaklaşıp kulağına bir şeyler fısıldamış. Ansızın ihtiyar adamın zihni alt üst olmuş, ağlaya ağlaya mallarını yoksullara dağıtmaya başlamış. "Ne fısıldamış acaba?" diye sordu Petrus. Gözleri yine ötelere, gölün ötelerine dalmıştı. "Ah bir bilsem ne fısıldadığını," diye güldü arabacı. "Bütün zenginlerin kulaklarını çiviyle çakardım da yoksullar biraz soluk alırdı." "Hoşça kalın," diye seslendi. Yürümesine devam etti. "Balığınız bol olsun." Petrus arkadaşına bir şey söylemek üzere döndü ama vazgeçiverdi. Ne diyebilirdi ki ona? Bol bol laf. Yetmemiş miydi şimdiye dek söyledikleri? Bütün işleri bırakarak tiksinerek kalkıp koyup gidesi geldi. Uzaklara giderdi. Yunus'un kulübesi pek küçük gelmeye başlamıştı. Şu su dolu leğen, Cenaseret gölü de küçülmüştü. "Böyle yaşamak olmaz," diye mırıldandı. "Yaşamak değil bu, koyup gitmeli buradan." Yakup döndü. "Ne mırıldanıp duruyorsun öyle?" diye sordu. "Sus, rahat dur." "Hiçbir şey mırıldanıp durduğum yok, kahrolsun," diye cevap verdi Petrus. Derken deli gibi ağır çekmeye başladı. Tam o sırada İsa'nın ilk kez insanlarla konuştuğu Yeşil Tepe'nin doruğunda Yahuda yalnız başına göründü. Yolda meşe ağacından kopardığı eğri büğrü deneyini yere vura vura yürüyordu. Ardından üç yoldaşı geliyordu. Soluk soluğa bir an için altlarındaki dünyayı gözden geçirmek üzere dorukta durdular. Göl mutlu, pırıldıyordu. Güneş onu okşadıkça gülüyordu. Balıkçı kayıkları su yüzünde kırmızı beyaz kelebeklerdi. Üstlerinde kanatlı balıkçılar, martılar vardı. Kefernaum uzakta vızıldayıp duruyordu. Güneş yükselmiş, gün muhteşemdi. "Aa bak Petrus," dedi Andreas, ağ çeken kardeşinin bulunduğu kıyıyı göstererek. "Yakup da orada," dedi Yuhanna içini çekerek. "Hala kendilerini çekip kurtaramadılar şu dünyadan." İsa gülümsedi. "İçini çekme sevgili yoldaş," dedi. "Siz oturun, rahatınıza bakın. Ben gidip getiririm onları." Çevik, oynak adımlarla inmeye başladı. Yuhanna ona bakarak melek gibi diye düşündü. Bir kanatları eksik. Taşlar üstünden seke seke aşağı indi. Kıyıya vardığında yavaşladı, ağları üstüne eğilmiş iki balıkçıya yaklaştı. Arkalarında durup uzun bir süre kıpırdamadı. Zihni boş bir durumda onlara baktı, baktı. Ama sanki içi boşalıyordu, içinden bir kuvvetin dışarı aktığını duyuyordu. Her şey hafifleşti, havada yüzmeye başladı. Gölün üstünde bir bulut gibi iki balıkçı da hafifleşti. Onlar da havada yüzmeye başladılar. Ağları da içindekilerle birlikte yükseldi. Artık ağlıktan çıkmıştı. İçindekiler balık değil, bir sürü insandı, binlerle, mutlu, dans eden insan kalabalığı. Birden iki balıkçı başları üstünde bir uyuşukluk, tuhaf, tatlı bir uyuşukluk duydu. Sıçrayarak korku içinde döndüler. Arkalarında İsa hareketsiz durmuş, onlara bakıyordu. ''Bağışla bizi Efendimiz!'' diye bağırdı Petrus utanç içinde. ''Niçin Petrus?'' ''Bağışlayacağım, ne yaptın ki?'' ''Hiç!'' diye mırıldandı Petrus. Derken birden ''Bu yaşamak mı? Bıktım artık.'' ''Ben de bıktım.'' dedi Yakup ve ağı yere çaldı. ''Gelin.'' dedi İsa ellerini ikisine birden uzatarak. ''Gelin, sizleri insan avcısı yapacağım.'' Aralarına girerek ikisinin de ellerini tuttu. ''Yürüyün, gidiyoruz.'' dedi. ''Babamı Allah'a ısmarladık demeyecek miyim?'' diye sordu Petrus ihtiyar Yunus hatırlayarak. ''Arkana bile bakma Petrus, vaktimiz dar, gidelim.'' ''Nereye?'' dedi Yakup durarak. ''Niçin soruyorsun?'' ''Soru sorma artık Yakup, gel.'' Bu sırada Yunus baba mangalın üstüne eğilmiş yemek pişiriyordu. Birlikte oturup yemek için oğlu Petrus'u bekliyordu. Bir tek oğlu, Rabbim korusun, kalmıştı şimdi ona. Petrus aklı başında bir delikanlıydı. İşleri iyi yönetirdi. Ötekini, Andreas'ı çoktan silmişti defterden. Bir bakıyorsun şu şarlatanın, bir bakıyorsun bu şarlatanın peşinden gidiyor. Yaşlı babasını ağları onarmak, rüzgarlarla boğuşmak, kahrolası kayıklarla uğraşmak için yalnız bırakıyordu. Üstelik yemek pişirmek, eve bakmak da ihtiyarın eline bakıyordu. Karısının ölümünden beri cebelleşip duruyordu bu evcinleriyle. Ama Petrus... Tanrı ondan razı olsun diye düşünüyordu Yunus. Petrus bana destek oluyor, güç kuvvet veriyor. Yemeği kotardı, hazırdı. Güneşe bir bakış fırlattı. Neredeyse öyleydi. Acıktım diye homurdandı. Ama gelinceye kadar bekleyeceğim. Ellerine kavuşturup bekledi. Daha ötedeki Zebedi'nin evi açıktı. Avlu sepet ve testilerle doluydu. Köşede imbik duruyordu. Şarap piresinde kalan üzüm kabuklarından ve saplarından damıtılan rakının çekildiği, evin baştan başa alkol koktuğu zamandı. Zebedi baba ile karısı yağma edilen çardağın altında küçük bir masada yemek yiyorlardı. Zebedi baba dişsiz diş etleriyle lokmalarını elinden geldiği kadar çiğnemeye çalışıyor, işini genişleteceğinden söz ediyordu. Uzun zamandır kendisine borçlu olan ve ödeyemeyecek bir durumda bulunan kapı komşusu ihtiyar Nahum'un evine gözünü dikmişti. Gelecek hafta Tanrı isterse evi açık artırmayla sattırmayı düşünüyordu. Kaç yıldır onu alıp aradaki duvarı yıkarak avlusunu genişletmek istiyordu. Bir şarap piresi vardı, bir de zeytin piresi istiyordu. Böylece bütün köy yağını çıkarmak için ona gelecek, o da alacağı güzdeyle kendi yıllık ihtiyacını sağlayacaktı. Ama şarap piresini nereye koyabilirdi? Ne olursa olsun Nahum'un evini almalıydı. Yaşlı Salome söylediklerini duydu ama aklı sevgili Yuhanna'daydı. Neredeydi acaba? Yeni peygamberin dudaklarından damlayan bu bal da neydi? Onu öyle çok yeniden görmek, bir kez daha konuşmasını duymak, Tanrı'yı insanların yüreklerine indirmesini görmek istiyordu ki... Oğlum iyi etti diye düşünüyordu. Doğru yolu seçti. Sütüm helal olsun. Birkaç gün önce görmüş olduğu düşünü hatırladı. Düşte kapıyı açmış, ardından güm diye kapatıp evi şarap piresleriyle dolu dolaplarıyla bırakıp yeni peygamberin ardından gitmek üzere çıkmıştı. Ayağım çıplak, midem boş, ardından koşuyordum diye düşünüyordu ve hayatımda ilk kez mutluluğu duydum. Dinliyor musun beni diye sordu Zebedi baba, karısının gözlerinin bir ara daldığını görmüştü. Aklın nerede? Dinliyorum diye cevap verdi Salome. Sanki ilk kez görüyormuş gibi bakmaya başladı Zebedi'ye. Bu sırada ihtiyar adamın kulağına tanıdık sesler geldi sokaktan. Oğullarının ortasında beyaz adamı görünce kapıya koştu. Ağza hala doluydu. ''Hey çocuklar!'' diye seslendi. ''Nereye gidiyorsunuz? Evimden böyle mi geçeceksiniz? Durun!'' Ötekiler yollarına devam ederken Petrus cevap verdi. ''Elimizde iş var Zebedi.'' ''Ne işi?'' ''Pek karışık, karmaşık bir iş.'' dedi Petrus ve kahkahalarla gülmeye başladı. İhtiyar adamın gözleri dışarı fırladı. ''Sen de mi Yakup?'' ''Sen de mi?'' diye bağırdı ağzındaki lokmayı çiğnemeden yutarak. İçeri girip karısına baktı. ''Çocuklarına güle güle de'' dedi başını sallayarak. bizden aldı onları. Yakup da demek, dedi. Ne düşüneceğini bilemiyordu. Ama aklı başındaydı çocuğun. Olamaz. Salome susuyordu. Ona ne diyebilirdi ki? Nasıl anlayabilirdi? Salome'nin açlığı yatışmıştı. Kalktı, kapıya gidip durdu ve mutlu kafilenin Erden'e, Kudüs'e doğru giden ana yola girişlerini seyretti. Yaşlı elini kaldırıp kocası duymasın diye alçak sesle, "Yolunuz açık olsun hepinizin," dedi. Köyden çıkarken koyunlarını gölün kıyısına otlatan Filipus ile karşılaştılar. Kızıl yüksek bir kayanın üstüne çıkmıştı ve değneğini destek olarak kullanarak kendi gölgesini seyretmek için öne doğru eğiliyordu. Altındaki yolda çakılların ezilişini duyunca doğruldu. "Hey!" diye seslendi. Geçenleri tanımıştı. "Hey, beni görmüyor musunuz? Nereye gidiyorsunuz?" "Tanrı'nın ülkesine," diye seslendi Andreas. "Sen de gel istersen." "Bana bak Andreas, doğru konuş. Madalaya düğüne gidiyorsanız ben de gelirim. Nathaniel beni de çağırdı. Yeğenini veriyor." "Madala'dan öteye gitmek istemez misin?" diye seslendi Yakup. "Koyunlarım var," diye cevap verdi Filipus. "Nereye bırakayım onları?" "Tanrı'nın ellerine," dedi İsa dönmeden. "Kurtlar yer, yesinler," diye bağırdı Yuhanna. "Hey ya Rabbim, bunlar iyice delirmiş," diye düşündü çoban ve sürüsünü toplamak için ıslık çaldı. Yürüyorlardı. Eğik değnekli Yahuda yine önde gidiyordu. Bir an önce varmak için acele edip duruyordu. Ötekilerin yürekleri sevinç içindeydi. Kuşlar gibi ıslık çalıyor, güle oynaya gidiyorlardı. Petrus önce Yahuda'ya yanaştı. Bir o gülmüyordu. Ne ıslık çalıyor ne de gülümsüyordu. Bir an önce varmak için yol gösterip duruyordu. "Yahuda, ne olur nereye gittiğimizi söyle," dedi Petrus sessizce. Kızıl sakalın yarı yüzü güldü. "Tanrı'nın ülkesine," dedi. "Dalga geçme ne olur. Söyle nereye gidiyoruz? Hocaya soramıyorum."
"Kudüs'e."
"Ha? 3 günlük yol," dedi Petrus kırçıl saçını yolarak. "Bilseydim yanıma sandallarımı alırdım. Bir somun ekmek, bir kabak dolusu şarap ve değneğimi alırdım." Bu kez kızıl sakalın bütün yüzü güldü. "Ah zavallı Petrus," dedi. "Top yuvarlanıyor artık. Durdurulamaz. Elveda de sandallarına, ekmeğine, şarabına ve değneğine. Çıktık yola artık. Anlamıyor musun Petrus? Dünyadan çıktık. Denizi, toprağı bıraktık. Havalandık." Petrus'un kulağına eğildi. "Daha vakit var. Git." "Artık nasıl dönebilirim?" dedi Petrus kollarını iki yana açarak. Sanki çepeçevre sarılmış da boğuluyormuş gibi dört bir yöne döndürdü. "Bütün bunların tadı kalmadı benim için," dedi. Gölü, balıkçı kayıklarını ve Kefernaum'daki evleri göstererek. "Tamam," dedi kızıl sakal koca başını sallayarak. "O halde homurdanmayı bırak, yürü." İlkin köy köpekleri koku almış, havlamaya başlamıştı. Çok geçmeden çocuklar "Geliyor, geliyor!" diye bağırarak Madala'ya koştular. "Kim geliyor çocuklar, kim geliyor?" diye soruyordu köylüler kapılarını açarak. "Yeni peygamber." Eşikler yaşlı genç kadınlarla doluyordu. Erkekler işlerini bırakıyorlardı. Hastalar zevkten yerlerinden sıçrıyor, ona dokunmak için sürüklenerek gitmeye hazırlanıyorlardı. Cenazelet Gölü dolaylarında epey ün salmıştı. Hüneri ve gücü iyileştirdiği sarralılar, körler ve ilminliler tarafından köyden köye yayılıyordu. "Karanlık gözlerime değer değmez ışığı gördüm. Koltuk değneklerini yere at, der demez yürümeye, dans etmeye başladım. İçimi cin sürüleri kemirip bitiriyordu. Elini kaldırarak onlara buyurdu. Defolun, domuzlara gidin. Birden içimden tekmeler atarak sıvıştılar ve kıyıda otlayan domuzlara girdiler. Hayvanlar çılgına döndü. Birbirlerinin üstüne çıktılar ve hep birlikte suya doğru atılıp boğuldular." Magdalena müjdeyi duyunca köy evinden çıktı. Meryem'in oğlu kendisine evine dön ve bir daha günah işleme dediği günden beri kapıya çıkmamıştı. Ağlıya ağlıya ruhunu arıttı. Zihninden geçmişini silmeye, her şeyi, utancı, zevkleri, bütün gece süren nöbetleri unutmaya ve yeniden bakire bir vücut olarak doğmaya çalışmıştı. İlk birkaç gün başını yerden yere vurmuş, inildemişti. Ama zamanla durgunlaşmış, acısı dinmiş, ona musallat olan kabuslar bırakıp gitmişti. Şimdi ise her gece düşünde İsa'nın geldiğini, evindeki erkeklerden biri gibi kapısını açtığını ve çiçek açanlar ağacı altında avluda oturduğunu görüyordu. Uzun yollar aşmıştı, yorulmuştu, üstü başı tozlu kaplıydı. İnsanlar ona çok acı vermişti. Her akşam Magdalena su ısıtırdı, kutsal ayaklarını yıkar, sonra da kurulamak için saçlarını çözerdi. İsa dinlenir, gülümser ve onunla sohbet ederdi. Ne dediğini hatırlamıyordu ama sabahleyin uyandığında zinde ve kıvanç içinde oluyordu. Son birkaç gün içinde ise altınbaş gibi tatlı tatlı ses çıkarmaya başlamıştı ama komşular duymasın diye alçak sesle söylüyordu türküsünü. Çocukların seslerinden onun geldiğini anlamıştı. Ayağı sıçradı. Çok öpülmüş olan yüzünü örtmek, sadece kapkara gözlerini dışarıda bırakmak üzere başörtüsünü indirdi. Kapının sürmesini açıp onu karşılamak üzere gitti. Bu akşam köyde yer yerinden oynamıştı. Genç kızlar mücevherlerini takıp takıştırmaya ve düğün için lambalarını hazırlamaya başlamışlardı. Nathaniel'in yeğeni evleniyordu. O da amcası gibi bir ayakkabı tamircisiydi. Tombul, iri yarı, çomak burunlu bir çocuktu. Sadece delercesine bakan gözlerinin ve kulaklarındaki koca koca gümüş küpelerin görünmesine izin veren bir duvakla örtülü olan gelin, evinin ortasında yüksek bir yere konmuş bir koltukta oturuyor, konuk beyler, lambalı köy kızlarını bekliyordu. Derken haham gelecek, tomarı açacak, dua okuyacaktı. Sonunda herkes bırakıp gittikten sonra çomak burunluyla bir başına kalacaktı. Nathaniel çocukların geliyor geliyor diye bağırışlarını duymuştu. Dostlarını düğüne çağırmaya koştu. Köyün giriş yerinde kuyu kenarında oturmuşlar, susuzluklarını gidermek için su içiyorlardı. Magdalena İsa'nın önünde diz çökmüştü. Ayaklarını yıkamış, şimdi de saçlarıyla onları kuruluyordu. Bu gece yeğenim evleniyor, dedi Nathaniel. Lütfen siz de gelin düğüne. Bu yaz Zebedi'nin avlusunda çiğnediğim üzümlerden yapılmış şaraptan içeceğiz. İsa'ya döndü. Senin kutsallığın hakkında epey şeyler duyduk, Meryem'in oğlu. Ne olur gel de yeni evliler için dua et, oğlan doğursun İsrail için. İsa ayağa kalktı. İnsanların sevinmeleri bizleri memnun eder diye cevap verdi. Arkadaşlar, hadi gidelim. Magdalena'nın elini tutup ayağa kaldırdı. Sen de gel Maria, dedi. Keyfi yerindeydi, öne geçti, şenliklerden hoşlanıyordu. İnsanların parıl parıl parlayan yüzlerini seviyordu. Gençlerin evlenmesini ve ocakta ateşin sönmemesini seviyordu. Bitkiler, böcekler, kuşlar, hayvanlar hepsi de kutsal diye düşünüyordu düğününe giderken. Hepsi de Tanrı'nın yaratıkları. Niçin yaşıyorlar? Tanrı'yı övmek için. Dilerim sonsuzca yaşasınlar, sonsuzca. Yeni hamamdan çıkmış kızlar kapalı süslü kapının dışında beyaz entariler içinde beklemeye başlamışlardı. Ellerinde yanan lambalar, gelini öven eski şarkılar söylüyorlar ve Tanrı'ya tenezzül buyurup gelmesi, insanlara katılması için sesleniyorlardı. Bir düğün oluyor, bir İsrail'e evleniyordu ve o gece birleşecek olan iki vücut Mesih'i doğurabilirdi. Kızlar vakit geçirmek için türkü söylüyorlardı. Damat gecikmişti çünkü. Damat gelecek, kapıyı açacak, törende başlayacaktı. Ama onlar türkü söylerken İsa arkadaşlarıyla birlikte geldi. Bakireler döndüler. Magdalena'yı görür görmez kızlar birden sustu. Öfkeli bakışlarla geri geri gittiler. Bu orospunun ne işi vardı bakireler arasında? Köyün ihtarı neredeydi? Niye önüne geçmiyordu? Düğün kirletilmişti. Evli kadınlar da dönüp vahşi vahşi ona baktılar. Davetliler, namuslu ev sahipleri, onlar da kapı dışında bekliyorlardı. Arasında bir hareket dalgası dolaşıyordu. Bununla birlikte Magdalena yanan bir meşale gibi pırıl pırıldı. Bu şekilde İsa'nın yanında durdukça ruhu yeni bakireleşmiş, dudakları öpülmemiş gibi oluyordu. Birden kalabalık açıldı, burnundan zehir damlayan kuru, minik, ufak tefek bir ihtiyar Magdalena'ya doğru ilerledi. Asasının ucuyla dokunarak gitmesini söyledi. İsa ellerinde, yüzünde ve çıplak duran göğsünde halkın zehirli bakışlarını duydu. Vücudu sanki sayısız görünmeyen dikenler batmış gibi kızıştı. İhtiyara, namuslu ev kadınlarına, kaş çatan erkeklere ve şaşırmış bakirelere bakarak içini çekti. İnsanların gözleri daha ne kadar kör olmakla devam edecekti. Hepimizin kardeş olduğumuzu ne zaman göreceklerdi? Fısıltılar artmaya, ilk tehditler karanlıkta belirmeye başlamıştı. Nathaniel, İsa ile konuşmak üzere ilerledi. Ama hoca onu hafifçe bir kenara iterek kalabalıkta kendine yol açıp bakirelere doğru ilerledi. Lambalar sallanmaya başlamıştı. Onun geçmesi için herkes yol açıyordu. Ortalarında durup ellerini yukarı kaldırdı. Bakireler, kız kardeşlerim, Tanrı ağzıma değdi ve bu kutsal düğün gecesinde sizlere söz söylememi istedi. Bakireler, bacılarım, kulaklarınızı açın, yüreklerinizi açın ve siz kardeşlerim susun, konuşacağım. Hepsi de tedirginlik içinde döndüler. Sesinden erkekler kızmış, kadınlarsa üzülmüş olduğunu düşündüler. Kimse konuşmuyordu. Evin avlusundaki iki kör müzisyen utlarını akort ediyorlardı. İsa elini kaldırdı. Bakireler, bacılarım, Tanrı'nın ülkesi neye benzer dersiniz? Bir düğün gibidir. Tanrı damattır, insanın ruhu ise gelin. gökte bir düğün yer almakta. Bütün insanlık buna çağrılmıştır. Kusura bakmayın ama kardeşlerim, Tanrı bana böyle mesellerle konuşuyor. Ben de sizlere meselle hitap edeceğim. Köyün birinde düğün varmış. 10 bakire lambalarını alarak güveyi getirmek üzere dışarı çıkmışlar. Bunların 5'i akıllıymış. Yanlarına içi yağ dolu şişeler almışlar. Öteki 5'i ise budalaymış. Yanlarına yedek yağ almamışlar. Gelin evi önünde beklemişler, beklemişler ama güvey gecikmiş. Onlar da yorgunluktan uyuyakalmışlar. Gece yarısı bir haykırış duyulmuş. Güvey geliyor, koşun karşılamaya. 10 bakire sönmek üzere olan lambalarını doldurmak üzere ayağa sıçramışlar. Ama budala bakirelerin yağı kalmamış. Bize biraz yağ verin kardeşler, demişler akıllı bakirelere. Lambalarımız neredeyse sönecek. Akıllılar cevap vermişler. Verecek fazla yağımız yok, gidin alın gelin. Budala bakireler yağ almaya koşarken güvey gelmiş. Akıllı bakireler içeri girmişler. Kapı da kapanmış. Biraz sonra budala bakireler dönüp gelmişler. Ellerinde yanan lambalar kapıya vurmaya başlamışlar. Kapıyı açın diye bağırıp yalvarmışlar. Ama içeride akıllı bakireler gülmüşler. Oh olsun demişler. Kapı kapandı artık, gidin. Ama onlar ağlayıp yalvarmışlar. Kapıyı açın, kapıyı açın derken İsa sustu. Bir kez daha ihtiyar başkanı, konukları, namuslu ev kadınlarını, ellerinde yanan lambalar olan bakireleri gözden geçirdi, gülümsedi. Derken, dedi Nathaniel, ağzı açık dinliyordu. Basit, tembel, zihni kıpırdamaya başlamıştı. Sonra ne olmuş efendimiz?